أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إمام ترمزي Peygamberimiz Efendimiz'den bize Allah'ı nasıl razı edeceğiz, azap ve gazabından nasıl kurtulacağız konusunu tanıtırken, ki ben hadis kitaplarını böyle biliyorum, 2647. sırada Hazreti Enes'ten şu haberi veriyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kim ilim tahsili için yola çıkarsa dönünceye kadar Allah yolundadır. Kim ki ilim tahsili için yola çıkarsa dönünceye kadar Allah'ın yolundadır. Tabi söyleyen peygamber, dinleyen de sahabe olursa onlar onun ne demek istediğini elbette insanlar içinde en yakın anlayacak olanlardır. Doğruya en yakın, kastı mahsusaya en yakın, ne demek istediğini en yakın anlayacak olan sahabedir. Çünkü o zaman insanlar peygamberi daha iyi tanıyorlardı. Hangi konuda, ne için, kim yola çıkarsa Allah yolunda olacağını beyan edecek bir peygamberi bu sözünden önce de tanıyorlardı. Mesela, zannetmiyorum, mümkün değil gibi geliyor, bilmem size de öyle mi? Diyelim ki sahabeden biri peygamber böyle deyince, yani kim ilim tahsili için yola çıkarsa deyince, bu ilim kehanet ilmidir, bu ilim fal ilmidir, bu ilim yıldızlara bakıp gelecekten haber verme ilmidir, bu ilim tanrısallaşma ilmidir, bu ilim Allah'a kafa tutma ilmidir demişler mi, diyebilirler mi? Haşa. Yani söylerken bile zorlandığım ihtimal verme diye bir şey kesinlikle aklımdan geçirmemem gereken bir konu olduğunu herhalde size takdir edersiniz. Nedir o zaman? Kur'an-ı Kerim bunu diyen peygamberimizin bize tanıttığı Allah'ın mesajı, Allah'ın bildirdiklerinin ilim olduğunu, ancak onunla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize tanıttıklarının ilim olduğunu beyan ediyor. Aleyhissalatü vesselam'dan bunu öğreniyoruz. Mesela Ebu Davud, İbn-i Mace, Dârekutni, bir de Hakim'in müstedrekinde göreceğiniz bir hadis. Abdullah bin Amr bin el-As'tan rivayetle aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Asıl ilim üçtür. İlim üçtür. Bunların dışında kalan ilimlerin bilinmesi fazlalıktır, zaruri değildir, gereksizdir. Bu üç ilim ise muhkem ayetler, sabit sünnet ve adil fariza, yani miras payı ile ilgili ilimlerdir. İşte mesela bu açıklamaların sahibi peygamber, kim ilim tahsili için yola çıkarsa diyorsa, kim Kur'an öğrenmek için, sünnet öğrenmek için, Allah'ın rıza yollarını öğrenmek için, peygamberler ve peygamberliği öğrenmek için, cennet yolunu öğrenmek için, cehennem yolunu ondan kaçınmaya öğrenmek için, ya da emri bil maruf dediğimiz tevhid ve Allah'ın istediği din esaslarına dayalı bir hayatı emretmek, münkerden nehi dediğimiz şirk ve isyan anlayışına dayalı bir hayata ait kuralları reddetmek manasına bir şeyler öğrenmenin tahsili için eğer insanlar yola çıkarsa, dönünceye kadar, evine dönünceye kadar, bu işi öğreninceye kadar Allah yolundadır manasına gelecek. Öyleyse dese birileri, hatta biraz da teorik olarak söylesek, bir toplumun 15-35 yaş arası bütün insanları, biz Allah yolunda Allah'ın dinini öğrenmek için yola çıktık. Artık hiçbir şey yapmayacağız. Savaşmayacağız. Kazanmayacağız. Harcamayacağız. Ekmek yapmayacağız. Su getirmeyeceğiz. Veya işte elbise dikmeyeceğiz. Ayakkabı hazırlamayacağız deseler. yani onların Allah yolunda ilim tahsiline engel olanları var idiyse evet, ama öyle değilse neden öyle düşündükleri sorgulanmalı değil mi? Tekrar başa dönüyoruz. Allahu Zülcelal diyor ki: "Ve le'inittebate bademâ câike minel ilmi mâleke minallâhi min veliyyin velâ nasîr." Allah'tan sana gelen bu ilim, bu Kur'an bilgisinden sonra sen hala yine onların heva ve heveslerine uyacak olursan ne yardımcı ne dost bulamazsın diyordu Allah Kur'an'ında. İşte bu kitap bilgisi, bu Allah'ın bilgisi, bu Allah'ın bildirdiği bilgiler konusunda kim ki yola çıkarsa, yola koyulursa, teşebbüs ederse, bu işe başlarsa artık o hep Allah yolundadır anlaşılacak. Az önce hatırlattığım hadise yeniden dönelim. Abdullah bin Amr bin el-As'tan rivayet edilen aleyhissalatü vesselam Efendimizin ilim hakkındaki beyanı. İlim üçtür diyor Peygamberimiz. Olması gereken ilim, peşi sıra gidilecek ilim, öğrenilecek ilim, öğrenilince öğrenene hayır getirecek ilim. İşte üç tane. Birisi muhkem ayetler. Yani hayatı kendileriyle düzenlemek durumunda olduğumuz ayetler. Bunun için gelen ayetler, Kur'an'ın ifadesiyle aslında bütün ayetler muhkem. Bir başka açıdan değerlendirince de bütün ayetler müteşabih. Çünkü Allahu nezzele ahsenel hadis kitaben müteşabihen ayeti, bütün kitabın baştan sona her ayetin müteşabih olduğunu, kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussilet ayeti de bütün Kur'an ayetlerinin muhkem olduğunu beyan eder. Bu, ayetlere öyle bir bakış açısı geliştirmemize de imkan tanır. Ama ayetlerin muhkem oluşu, bütün ayetlerin sapasağlam oluşu anlamına gelir. Müteşabih oluşu da hepsinin aşağı yukarı aynı konuyu evirip çevirip tekrar tekrar gündeme getirmesi anlamınadır. Yine en iyisini Allah bilir tabi. Ben bildiğim kadarını söyledim. Fakat Ali İmran suresinin 7. ayetinde ayetler hem muhkem hem müteşabih olarak ayrı ayrı zikredilince demek her ayetin muhkem ya da müteşabih olma yönü vardır. Bu, o ayete bakış açısından kaynaklanacaktır. Bir ayetin muhkem mi ya ki müteşabih mi olduğunu anlamak için bu Ali İmran suresinin baştan buraya kadar, yani 1. ayetten hiç olmazsa en azından 9. ayete kadar bölümünü şöyle birlikte bir daha tekrar edelim. Elif, la, mim. Dinleyin. Allah size ne söylüyor öyle dinleyin. Başkalarının sözüne benzetmeden dinleyin ki Allahu la ilahe illahu. Allah'tan başka ilah yok ki kulu kölesi olacağımız, her dediğini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya tek yetkili sensin. Senden başka ilah yoktur dediğimiz Allah'ın işte bir yasası, temel prensibi, onsuz olmaz bölümü, din onsuz olmaz manasını Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. Kulu kölesi olunacak, her dediği dinlenecek tek varlık, yani hayata karışan tek varlık, öyleyse hayata karışmasının ifadeleri bize ulaşmalı. Benim ne yapacağım, ne yapmayacağım, nerede duracağım, neden duracağım, nereye gideceğim, ne zaman gideceğim konusunda zaman, mekan ve insan faktörüyle isteklerinin bana ulaştırılması gerekir. İşte bütün kitaplar tarih boyunca bunun için insanlığa ulaşmıştır. O Allah hay ve kayyum olarak nezzele aleykel kitabe bil hak musaddikan lima beyne yedey ve enzelet tevrate vel incile min kablu huden linnas. Bütün insanlar için cennet yolunu tarif etmek anlamına daha önce İncil ve Tevrat'ı da Allah aynen böylece indirmiş göndermişti. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de hayatın düzenlenmesi, kabul ve ret makamında bir icraatın temel temsilcisi olarak Allah vahiy gönderdi Peygamber'e. Furkan'ı indirdi ve enzelel Furkan. Yani hak nedir, batıl nedir, insanlar bununla fark etsinler diye. Fakat buna rağmen, bu kesin gerçeğe rağmen Allah'ın ayetlerini örtbas edenler, gündemden kaldıranlar, yok sayanlar var ya, onlara şiddet bir azap, onlara korkunç bir azap var. Allah hem aziz, karşı gelinmez mutlak galip, izzet ve şeref sahibi, hem de intikamdır, intikamını alır elbette. Yani cezasını verir hak edenlerin. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Ne gökte ne yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Çünkü o ta başta ana rahmindeki İnsana, cenine şekil veren de Allah'tır. Huvallezî yusavvirukum fil erhâmi keyfe yeşâ. Nasıl isterse öylece şekillensin diye suret veren Allah. La ilahe illâhu. Onu böyle bilelim. Ondan başka ilah yok. Hayatımıza sadece o karışacak. Bütün hayata karışma yetkilisi iddiası olanlar, onların hepsi bir kenara. Sadece bu konuda tek yetkili Allah, tek ilah Allah, o aziz ve o hakimdir. Huvel azizul hakim. Yani aziz ve hakim olan Allah'tan başka ilah olmayacak. Hem mutlak galip yenilmez, hem her yaptığı yerinde yanılmaz bir ilah olarak Allah, tek ilahımız olacak ki işte bu Allah, ilahlığının zorunlu bir gereği hatta, yani ilah ama ben ne bileceğim onun benden ne istediğini demeyesiniz diye, demeyelim diye, insanlar böyle bir mazerete sahip olmasınlar diye sanki, Allah, huvellezî enzel aleykel kitab, peygamberimize kitap göndermiştir. İsteklerini bildirmiş, ilah olmasının gereğini ben o kitapla anlıyorum. İlahlığını onunla tanıyor, neler yapacağımı o kitapla biliyorum ki minhu ayatun muhkemat, o kitabın kimi ayetleri muhkemdir. Hunna umul kitab, ki varoluş gayesine asıl uygun olan ayetler onlardır. Yani sanki Kur'an onun için gelmiş, asıl kitap bu ayetler nedeniyle vardır. Diğerleri ise ve uharu müteşabihat, ikinci bir grup ayet var ki onlar da müteşabihattır. Yani az önceki sözümden Kur'an'ın varlık sebebine asıl uygun olan ayetler derken geri kalan müteşabi ayetler olmasa gibi anlaşılırsa ben önce tevbe edeyim, siz de gerekiyorsa yanlış anlamayın. Yani Kur'an'daki bu muhkem ayetler Kur'an'ın geliş gayesini ifade eden ayetlerdir. Kur'an hayatı düzenlemek için gelmiştir. Kur'an Allah'a kulluğun beyanı için gelmiştir. Kur'an insan hayatının doğumdan ölüme veya peygamberimizden kıyamete kadar dönemde nasıl olması gerektiğini beyan için, apaçık ayan beyan kılmak için gelmiştir. Bunları ayan beyan anlatan ayetlere muhkem ayetler diyoruz. Yani kendisine iman edilen bir de bizden davranış bekleyen ayetler demek manasına gelecektir muhkem. Ama müteşabih, kendisine iman istenen fakat bizden davranış, yani bir eylem beklemeyen ayetler. Allah gökleri 7 kat olarak düzenledi. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَا فَسَوَّاهُنَّ سَبَى سَمَاوَاتٍ. Ne yapacağız şimdi bu ayete? Sadece iman edeceğiz. Ben başka bir şey yapmayacağım ki. Ben de her gök yapışımda onu 7 kat yapmayacağım herhalde. Mümkün de değil zaten. Allah Adem'i topraktan yarattı, ona ruh üfledi de, evet, ne yapacağım ben şimdi bu ayete? Ben de Ademler yapmaya, topraktan şekil vermeye, ona ruh üflemeye mi çalışacağım? Öyle değil elbette. Sırat gibi, haşir gibi, neşir gibi, arş gibi, kürsi gibi konulu ayetler de öyle. Ya da Musa aleyhisselamın Tur'da görüşmesi, asasını vurup denizde yol açılması, taştan su fışkırması konuları hep benden o konuya iman isteyen, yani imanımı güçlendiren ayetler. Peki ben öylece o kadar ayetle imanımı güçlendirince, diğer ayetler benden davranış bekliyordu ya, o konudaki davranışa güçlü bir imanla, yeniden bir heyecanla, ciddi bir teslimiyetle ben niyet edecek, cüret edecek, amel edeceğim onlarla. Yani mesela hangisi onlar? Sabır ayeti, tevbe ayeti, yani bizden sabır isteyen ayetler, tevbe isteyen ayetler, namaz isteyen ayetler, içkiden kaçınmayı, kumardan uzaklaşmayı, zinaya yaklaşmamayı emreden ayetler ya da benzeri, Allah'ın bizden isteklerinin, davranış olarak yapılması gereken isteklerinin ya da nehi olarak kaçınmamızı istediği ayetlerin ayan beyan kılındığı ayetler. Sonrasında der ki Allah, فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, kalbi eğri bir olanlar, kulluk niyeti taşımayanlar, Allah'ın kitabını Allah'ın kitabıdır mantığıyla okumaya yanaşmayanlar, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهْ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْو۪يلِ. Onlar kendileri kulluk derdinde olmayınca sosyal, ekonomik ve siyasal, bireysel ve toplumsal, aile ve fert planında bütün hayatlarında Allah'ın dediği gibi yaşama derdini taşımayınca, bir de kalpleri eğri büğrü olunca bu alanda elbette farklı yorumlar aramaya, acaba neydi demeye, kendi kendilerine yorumlar bulmaya, sonra biz onların aslını öğrenelim, öğrenmeye çalışalım demeye başlıyorlar da hep onun peşi sıra gidiyorlar. Yani eylem olarak, davranış olarak kendilerine bir şeyler yükleyen ayetlerin peşine koşmuyorlar. Oysa onların gerçek yönünü Allah'tan başka kim bilirdi? Ve ma ya'lemu te'vilehu illallah. Evet, Allah'tan başka kimse bilmez elbette onların gerçek yönünü. Yani semanın, dünya semanın, yıldızların veya İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmasının şeklinin veya İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kurban etmesinin asıl biçiminin ya da Kabe'nin temellerinin o dönemde yükselmesinin zaman ve mekanının ya da Hacer annemizin sa'y etmesi döneminde Safa ve Merve'nin aslının esasının ya da bunun neyin ne olacağını kim ne zaman nasıl bilebilmiş de zaten. Yani bir işin künhünü bilebilmek konusunda Allah'ın sadece bildiği konular dışında kim nelere ulaşmış, meleklerin kanatlarının İkişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder olduğu konusunda kim Allah'ın bu bildirdiğinden başka ne bilmiş ki? Öyleyse onların peşinde koşmak ne kazandırır ki? Ama insanlar o kadar bile değil. Mesela mimsiz sure nedir? Ya da Musa Aleyhisselam'ın asası hangi ağaçtan ve boyu ne kadar uzundur gibi konular tartışmaya niyetler galiba. Verrasihun, onları bırakıp da verrasihune fil ilim, Allah'ın gönderdiği ilmi derinlemesine öğrenenlere gelince onlar yekulun amennâ bih. Küllü min indi Rabbina, biz hepsine inanıyoruz, hepsi Allah'tandır. Allah onların bilinmesini emretti, biliyoruz. Öğrenmesini emrettiğini öğreniyoruz, yapılmasını emrettiğini yapıyoruz. Kaçın dediklerinden kaçınıyoruz, iman et dediklerine iman ediyoruz, amel et dediklerine amel ediyoruz. وَمَا يَذَّكَّرُوا اِلَّا اُلُّ الْاَلْبَابِ İşte bunu böylece bilenler akıl sahibi, bunu böyle gündemde tutanlar akıl sahibidir. Ve onlar derler ki رَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا Kalplerimizi eğri büğrü hale getirme بَعْدَيْنَ هَدَيْتَنَا Hidayetini lütfettikten sonra وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً Ve bize katından bir rahmet, bir lütuf ihsan eyle ya Rabbi. اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَابِ Verirsin sen. Sen Vehhab olansın. Rabbena inneke camiun nasi liyevmin la raybe fih. Kesinlikle mutlak bir gerçek olarak bir günde sen insanları toplayacaksın kıyamet gününde. İnallahe la yuhriful miat. O gün mutlaka gerçekleşecek, sen verdiğin sözden dönmezsin. O gün bize yardım et, rezil rüsva etme ya Rabbi gibi dualarını sürdürürler. Buna göre uzunca Kur'an için ayrıldığımız hadisten tekrar dönüyoruz. Abdullah bin Amr bin el-As'tan diyor ki aleyhissalatü vesselam, ilim üçtür, bunların dışında kalan ilimler fazlalık. Yani olmasa da olur, zaruri değil. Ama Allah'a isyan, cehenneme götüren veya Allah'ın gazabını gerektiren ilimler, onlar zaten haramdır. Bu üç ilim, muhkem ayetler, sabit sünnet, peygamberin yaptığı hayat, kavil, fiil ve takrirler, bir de adil farıza. Yani Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen, sünnette beyan edilen ayrı bir ilim olarak miras ilmi, feraiz ilmi olarak karşımıza çıkan şu miras pay şekilleriyle ilgili ilimlerdir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sabit sünnetin, peygamberden bize intikal eden sünnetin elbette bir ilim olma özelliğini burada tekrar ediyoruz. Siz de kendinize şöyle bir bakın, yoklayın, bir hesaba çekin ya da bir kontrol edin. Acaba muhkem ayetlerden ne kadar, acaba sabit sünnetten ne kadar, acaba miras konusundan ne kadar tanımışsınız? Ya da en azından bunların okunması gerektiği konusunda inancınız elbette yerindedir ama hangisini ne kadar okumuşsunuz? Hangi hadis kitabını henüz daha okumamışsınız? Ben karşımdakine bazen öyle soru vermenin teşvik unsuru olduğunu gördüğümden aynı şeyi size de sorayım. Söyleyin, henüz daha bitirmediğiniz hadis kitabı kaldı mı? Ama neden? Bir meal bir haftada, 2000 hadis bir haftada, sonra bir meal bir haftada, hadi seninki 1900 hadis olsun, Riyâs-ı Sâlihîn o kadar çünkü bir haftada, böylece bütün hadis kitaplarını okursak, biz bu güzel ilimleri, Allah'ın istediği ilimleri, peygamberin zaruri dediği ilimleri öğreniriz inşallah. Ebu Said radıyallahu anh'tan, Tirmizi'den öğrendiğim bir hadis, aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, mümin, son gideceği yer cennet oluncaya kadar dinlediği hayırdan asla doymaz. Bazen böyle bir hadis çıkar karşıma, sesimi soluğumu keser. Kendimce diğer bildiklerimi yeniden hatırlamaya, bir daha kendimi kontrol etmeye çalışırım. Kur'an ve sünnet öğretmek için kimilerinin evine, kimilerinin dükkanına, yani kimilerinin ayağına giderken kimilerini ayağıma çağırdığım olur. Herhalde bu bir hocalık talebelik münasebeti değil, imkan işidir diye düşünüyorum. Fakat dinliyor karşımdaki, bir kere daha dinliyor, 1 yıl, 2 yıl dinliyor, anlatsanız 11 yıl değil 12 yıl dinleyecek, ben diyor çok iyi bir dinleyiciyim ama sadece dinliyor. Ne güzel. Olaya bu açıdan bakınca, bak Peygamberimiz ne dedi bir daha okuyalım. Mümin son gideceği yer cennet oluncaya kadar dinlediği hayırdan asla doymaz. Ne kadar güzel değil mi bu hadise göre? Ama ben hiç de öyle güzel görmüyordum onları diyor. Önce kendimi suçluyorum. Sonra yavaş yavaş olayın burada anlatıldığının ötesinde bir boyutunun olması gerektiğine kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Şöyle isterseniz birlikte istişare edelim. Benim dersime gelenler galiba önce dinlediler diye seviniyor. Hatta kabıma sığmaz oluyorum. Hele müşterim manasına o dinlemeye gelenleri alabildiğine methü sena etmeyi kendime iş edinmişimdir de hatta. Aman sen nasılsın, sen tatlısın, sen şekersin, sen farklısın, sen bir tanesin. Bunu demek zorundayım. Çünkü her şeyini bırakıyor, geliyor ve beni dinliyor adam. Daha ne? Ne isteyeceğim ben ondan değil mi? Evet, ilk etapta böyle. Ama şöyle biraz beni dinlediğine inandığım, bu işe alıştığına kanaat getirdiğim zamana erince ben hani mızıkçılık etmeye başlayan bir arkadaşı gibi oluyorum. Olmaz arkadaş, bırakırım. Böyle yürümez. Ya ne var? Dinliyor işte. Üstelik mutatta geliyor, düzenli de geliyor, aksatmıyor da mutlaka geliyor. Pür dikkat dinliyor. Bırakın öyle dikkat dolu dinlemesini. Sanki başının üzerinde kuş var da eğer devinirse uçacakmış gibi bütün dikkatini toplamış olarak dinliyor. Çok güzel, fevkalade. Ama ben mızıkçılık edeceğim ya. Olmaz, bırakırım. Peki diyor, ne yapayım sen söyle. Şimdi bu dinleyeceğin bölümü sen önceden okuyup gelmek zorundasın. Ne yapsın? Okumam desin, ders mi bitsin? Okurum desin, şimdiye kadar hiç okumadığı şeye mi başlasın? Yani ne kitap okumuş, ne sünnet okumuş, hatta gazete bile okumamış olduğunu beyan eden niceleri var. Hem nasıl okusun ki? O yıllarca duydu hocalardan. Onlar okur, onlar anlatırlar, bu da dinler, öyle öğrenmişti zaten. Ben derim ki bilmem arkadaş, sen bilirsin. Ya okuyup geleceksin, bir mealden yetmez, bir tefsirden olmaz, bir kere daha hatta sesli okuyacaksın, evdekiler dinleyip okuyacaksın filan. Neyse, çaresiz ama büyük bir zevk de ona da başlar. Biraz az okur, biraz okur derken güzel okur. Ben artık kabıma sığmam yine. Sen farklısın, sen ayrısın, sen balsın, sen baklavasından sonra alıştı ya okumaya, geri dönüş olmayacak kadar bu işi benimsedi ya, tamam ben yine başlarım. Şımarık bir satıcı gibi, müşteri nasıl olsa bağlı ya, malımızı anladı ya, estağfirullah, benim değil, onun da zaten kendinin olduğunu bildi ya. Peki, derim ki tamam, eğer sen bundan sonra yine ne var diye başlar o da. Sen okuyup geldin, bir de dinledin gittin, ne yapacaksın? Mezara götürecek değilsin ya, hiç kimseye söylemeyeceksin mi bunu? Şöyle laf açılınca, düğünde, nişanda, arkadaşların yanında, bak arkadaş mesela hatta bir trafik kazası görüyorsun, anlatıyorsun, bir yangın görüyorsun, haber veriyorsun insanlara, bir enteresan, orijinal bir şey, insanların duymasından yarar gördüğün bir şeyler oldu mu hemen haberdar ediyorsun. Yani Allah için söyle, senin bu öğrendiğin, bu duyduğun ayetler, hadisler insanların yararına değil mi? Onları neden söylemeyeceksin? Ne yapayım? O zaman bulunduğun yerde bunu konuşacaksın. Gayri nizami, ne zaman olursa, kime ne zaman denk getirebilirsen her bir yerde laf açılınca, lafı başkası açacak tabii, o ancak cesaret edecek ilk dönem çünkü. Peki neyse hadi bakalım, adam ona da başlar. Çok güzel, fevkalade, iyi gidiyor. Aferin, sen yaparsın bu işten sonra. Diyoruz ki 4. döneme geldik. Hadi bakalım, dersi sen yapacaksın. Ne? Ders yapacak. Kime mi? Yani tabii, o ki, ben onu anlatıyorum zaten. Sen hiçbir şeysin, sen kaç paralık adamsın. Sen zaten bilmezsin, sen zaten anlamazsın. Sen kendin haddini bilmez hale gelme ha, sakın şımarma. Sen neyin ne olduğunu bil. Hem ben yük yüklüyorum anlatacaksın diye, hem de onun şöyle havalanmaması için elimden geleni saydıktan sonra soruyorum. Allah için söyle, şu senin bilgine muhtaç insan var mı çevrende? Boynunu büküp çaresiz evet diyor. Evet, gerçekten kimin Kur'an ve sünnet bildiği seviyede, bilmesi gereken daha alt seviyede insanın yok olduğunu iddia edebilecek birileri var mı? Biraz karıştırdın mı söz? Tekrar edeyim. Yani sen bir hadis biliyorsan o bir hadisi öğreteceğin kimse yok mu piyasada? Sen 10 ayet öğrenmişsen, sen 20 ayet duymuşsan, sen 50 hadis okumuşsan, yani bunları öğreteceğin, duyuracağın, oku diyeceğin veya sen namaz kılmayı öğrenmemişsen ama abdest almayı biliyorsan, abdest almak konusunda sen hocalık ama namaz kılmak konusunda sen talebelik yapmak zorunda değil misin? Tabii çaresiz, o da başlarsa ne ala değilse, o zaman ben de ders yapmıyorum öyleyse demem gerekiyor. Peki daha sonra o ders yaptığı insanlara o da teşvik etsin. Okumadan olmaz desin, anlatmadan olmaz desin, siz de birilerini diriltin desin. Yani mesela bu anlamda ilk isteyeceğim sizden galiba, önce siz de kendiniz hazırlanın ama evinize mutlaka anlatmaya çalışın. Siz Kur'an ve sünneti önce Allah'ın emanetine, yani karınız, kocanız birbirinize, çoluk çocuğunuz, ananız, babanız birbirinize evde mutlaka gündemde tutmaya çalışın. Başka? Ama çünkü mümin son gideceği yer cennet oluncaya kadar dinlediği hayırdan asla doymaz. Bu hep dinleyin anlamına gelmiyor bana göre öyle olunca. Anladınız herhalde. Yani hep dinle, bir daha dinle, bir daha dinle. Belki yakışmayacak bir espri ama hani bir şiir var. Dinle neyden kim hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede diye dinle diye başlıyor. Hani bir kitap var, oku diye başlıyor. Oku Yaradan Rabbinin adıyla. Sen hangisinin sözünü önce dinleyeceksen onu yap diyorum ben bazen. Yani önce oku. Sen de oku, birine oku. Kendin oku, başkasına oku. Kendin oku, bir daha oku. Okuduğu yerden bir başka yer oku. Ama sen de oku ve anlat demem gerekiyor. İşte mümin evet dinleyecek, hayrı dinleyecek. Hayır söylenirken kulak kesilecek, sanki bütün vücudu kulak olacak ama hep dinleyecek değil. Evet, bir hadis daha hatırladınız değil mi itiraz adına? Yani Allah korusun ama sanki hayır namına değil gibi bence o hatırladığınız. Şöyle, yani hadis elbette hayır getirecek de itiraz ettiğiniz hayır getirmeyecek. Hani aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kün alimen ev mutaallimen ev samian la tekun rabian. Hatta bir başkasında ya muhibben la tekün kamisen. Yani ya alim ol, ya yani ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, dördüncü olma veya seven ol, beşinci olma. Peki buna göre arkadaş, ben konumumu belirledim. Ben hep dinleyen olacağım. Biri öğrensin, biri de öğretsin, biri öğretsin, biri de öğrensin. Tamam, ben de hep dinleyen olacağım. Dördüncü, yani buğz eden, engelleyen, düşman olan, kahreden, helak eden olmayacağım ben deyince tamam, kurtulacak mı size göre? Ama maalesef görev belirlemesi yapıyor sanki insanlar. Bana diyorlar ki sen hep öğret. İyi, aferin, bu çok güzel, benim için şeref zaten. Onlar öğrenmeyecek, sadece dinleyecekler. Çünkü öğrenen insan öğrendiğini öğretmezse hayırlı olur mu? Söyleyin, hani bir hadis daha hatırladınız mı böyle olunca? Hayrukum men teallemel Kur'an ve alleme. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ne kadar güzel. Elbette Kur'an'ı öğrenen ve öğreten elbette en iyi, en hayırlı insan ama hemen soru verin kendinize. Bu bir kişiyi mi anlatıyor bu hadis, iki kişiyi mi yoksa? Yani bir adam Kur'an'ı öğretiyorsa, başka biri de Kur'an'ı öğreniyorsa, ikisi de mi hayırlı? Yani öğrenenler hayırlı, öğretenler hayırlı mı? Yoksa bir insan Kur'an'ı öğrenecek ve de öğretecek, o zaman mı hayırlı olacak? Ben ikincisinden yanayım. Çünkü iyi düşünün, bir adam öğrenecek, öğrenecek, öğrenecek, bir daha, bir daha, bir daha öğrenecek, sonra bir daha öğrenecek, sonra yine öğrenecek. Siz bunda hayır bekleyeceksiniz. Peki ya öteki? Öğretecek, öğretecek, öğretecek ama hiç öğrenmemiş olarak bir daha öğretecek. Olur mu? Ne hayır bekleyeceksiniz sondan? Hep öğrenmiş, hiç öğretmemiş, hiç öğrenmemiş, hep zaten öğretemez ki o. Hiç öğrenmemiş şey ne öğretecek ki? Anlatabildim herhalde. Demek ki Kur'an'ı öğrenecek ve öğreteceğiz. Elbette hayrı dinlemeye devam edeceğiz. Ama bizden de birilerinin dinlemesi için zemin hazırlayacağız. Hatta ağzımızdan çıkanı kulağımız dinleyecek olunca hem biz söyleyen hem de dinleyen olacağız. Yani kendimize de söyleyeceğiz elbette. Kâb bin Malik'ten, yine Tirmizi'den bir hadis. Kim ilmi sırf alimlerle tartışmak, alçaklarla münakaşa etmek ve onları mağlup edip insanların teveccühünü kazanmak için öğrenirse Allah onu cehenneme koyar. Hafazan Allah. Ya Rabbi sen koru. Kim ki ilmi, Kur'an'ı, hakkı, hakikati, sünneti, Allah'ı, peygamberi sadece onu bilenlerle tartışmak, alimlerle tartışmak, bir de alçaklarla münakaşa edip onları mağlup ederek insanların böyle beğenisini kazanmak için öğrenirse Allah onu cehenneme koyar. Korkunç bir şey değil mi? Yani amel etmek için öğrenmeyecek. Benim de konuşmada, sohbette tuzum biberim olsun diye öğrenecek. Ya da bir alim zat, bir büyük adam, bir bilen adam karşısına çıkınca bu da bir şeyler biliyormuşçasına bir şeyler söyleyecek. Maalesef ama elbette bir cehalet ürünü olarak yaygın değil mi? Karşımıza çıkıyor bazen birileri. 2 hafta önce bir cumaya gitmişmiş, 2 haftadır gidemiyormuş. İşte o gün cumada hoca demişmiş ki diye, din adına, dinsel bir soru adına başka bir şey aklına gelmeyen kişinin sorusu ne kadar enteresan. Ya da çocukken dedesi onu camiye götürürken aklına gelen şeyleri soranlar. Ya da yıllar önce veya Ramazan'da işte öyle bir dinsel konu olmuşmuş da veya bugün için biraz daha yaygın ekrana getirmiş de kimileri ondan dolayı sorulan sorular. Ya kendisi ne Allah ne peygamberle diyalog kurmamış. Dolayısıyla asıl ana kaynakla ilgili bir sorunu, bir sorusu olmayan insanlar şimdi bunlar din öğrenecekler ne diye tartışmak için, konuşmak için, kendilerince kafalarına yerleştirdikleri, problem ettikleri, soru haline getirdikleri şeyi birilerine sorup tartışmak için. Öyle olur bazen. Beylik sorular vardır kafasında. Onları soru vermek ister kimileri. Ne yapacak? Onu soracak ki karşıdakiyle tartışabilsin ve hiç de doymayacak. Yani o soru onu mutmain etmeyecek o cevap. Tatmin olmadım diyecek. Çünkü zaten tatmin olmayı bilmeyecek ki onun doğrusunu ya da yanlışını almak adına değil ki. Hatta dikkat ederseniz hiç de cevap bekleyerek bir soru değildir çoğu zaman onun tavrı. Sorar, hatta siz ne söylerseniz söyleyin o anlatacağına devam eder. Arkasından baktı ki sıfırı tüketmiş iş kötü, yeniden bir soruya daha geçivermiştir. Bunun ben hiçbir Müslüman kardeşimi kafire benzetme yanlışına düşmek istemiyorum. Yani kesinlikle ama bu dediğimi iyi bilin. Mümkün değil Allah korusun başka bir şey düşünmek istemiyorum ama tarihte bunun enteresan bir örneğini Allah şu Ara suresinde bize Musa ve Firavun aleyhisselam arasında geçen bir diyalogla anlatıyor. Allah Musa aleyhisselama görev veriyor hadi Firavun'a diye. O da diyor ki aman ya Rabbi ya beni öldürürler diye bile korkuyorum çünkü onlar beni suçluyorlar adam öldürdüm filan diye bir hale getirirler beni. Benim yanıma bir de kardeşimi versen olmaz mı? Hadi bakalım ikiniz beraber diyor Allah. Ama ayetlerimle gidin. Fezheba bi ayatina. Ben de inna ma'akum müstemiyon. Sizinle beraber ben oradayım dinliyorum. Ne gerekirse size vahyeder, size söyler, siz de onu söylersiniz. Gerekeni ben biliyorum diyor. Elbette Allah en güzel biliyor. Ve görevlerini beyan ediyor. Diyor ki gidin ona deyin ki biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisiyiz. Yani gel sen de alemlerin Rabbi Allah'ı kabul et. Hidayet bul, bu firavunluktan, bu tağutluktan kurtul. Bir de en ersil me'ana beni İsrail, İsrail oğullarını bizimle beraber salıver deyince Firavun sanki şaşkınlıktan dona kalıyor, sanki ne yaptığını bilmez kuduruyor, sanki neye döndüğünü, ne ettiğini, ne soracağını bilemiyor. Önce ilk şaşkınlık diyor ki, قَالْ أَلَمْ نُرَبِّكْ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِسْتَ ف۪ينَا مِنْ عُمْرُكَ سِن۪ينَ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ اللَّتِي فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ Ne oluyor sana? Şu sen hani çocukken bizim yanımızda büyüyen, aramızda yıllarca kalan genç değil misin? Sonra sen bir şey yapıp sonra kaçıp gittin, bir de tuttun hakkı örtbas edecek kadar, yani benden gördüğün nimetleri, izzet ve ikramı o kadar iyilik ettim, onları ortadan kaldıracak kadar şimdi küfran nimetten bulunuyorsun. Tuttun benden başka Rab edindin de başka Rabların. Ben yani elçiyim diye geldiniz öyle mi? İnna Rasulü Rabbil Alemin. Biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz filan diyorsunuz. Bu ne, neyin nesi filan diye baskı kurmaya çalışıyor. Onun suçlu olduğunu yani sen sus kes hele çeneni kapat ağzını dercesine öyle kendi haklılığını beyan edivermeye çalışıyor. Öyle ya hep öyle yapmıştı ya karşısına zaten kimse çıkamazdı ya. Bu genç de neyin nesiydi nereden çıkmıştı? Yani nihayet 10 yıldır çobanlık yapan birisi konumundaydı. Bir vakitler hep İsrailoğulları köleydiler. Hepsini öldürüyordu. Bu delikanlı da nasıl olduysa kendi hesabına göre bir hesap hatasıyla o da sarayda büyümüştü. Bunu başa kakarak öyle söyleyiveriyor. Ama Musa aleyhisselam diyor ki قال فَعَلْتُهَا اِذَنْ وَاَنَ مِنَ الضَّالِينَ Evet bir adam öldürdüm ama bilerek yapmadım. Vurdum öldü ne yapayım? فَفَرَارْتُ مِنْكُمْ Kaçtıysam sizden لَمَّا خِفْتُكُمْ Korkuttunuz da ondan adil değildiniz ki. Suçumu bilseydiniz ya da yolumu bilseydiniz adil hükmetseydiniz kaçmazdım. Ama kaçıp gittim de ne oldu? Fevehebeli Rabbi hukmen ve cealeni minel murselin. Rabbim bana hikmet verdi, hüküm verdi, peygamberlik verdi. Peygamberler halkasına kattı beni de. Hani şu bidavet tilke ni'metun temunnuha aleyye, başıma kalktığın nimete gelince senin sarayında büyüdüm. Sen bana ekmek verdin, su verdin öyle mi? En abbette beni İsrail. İsrailoğullarını köleleştirmeseydin, bıraksaydın da anamın evinde büyüseydim dedi. Kale firavnu ve ma rabbul alemin. Firavun baktı ki papuç bahalı, baktı ki iş kötüye gidiyor, hep aleyhine deliller var, çevresindekilerin aklı başına gelir ya diye korkusuyla hemen konuyu değiştiriyor ve diyor ki ve ma rabbul alemin. Neyse onu geçelim de alemlerin Rabbinin elçisi olduğunu söyledi, neydi o acaba diye konuyu saptırıyor. Bu sefer Musa aleyhisselam hiç onun saptırması niyetine filan takılı kalmadan zaten anlatacağı bu idiydi manasına başlıyor anlatmaya. Diyor ki Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma. Bütün mekanın Rabbi, gökler yüzü, yeryüzü ve arasındakiler, eğer yakın sahibi olacak, cidden inanacaksanız, yani soru samimi sormuşsanız buyurun. Ama Firavun, hainlikten ne yapacağını şaşırmış, çevresindekilere dinleyin dinleyin, bakın ne söylüyor diye susturmak istediyse de, Musa aleyhisselam sanki o hiç konuşmamış gibi kaldığı yerden devam ediyor. Rabbukum ve Rabbu abaikumul evvelin. Sizin ve atalarınızın Rabbi, yani insanın Rabbi, mekanın Rabbi ve insanın Rabbi. Bu sefer Firavun çaresiz tehdit etmeye başlıyor ya da tahkir etmeye, alay etmeye başlıyor. İnne rasulekumul lezî ursile ileyküm lemecnun. Şu size elçi olarak gönderildiğini iddia eden adam deli be diye hakaret etmeye başlıyor. Ama Musa aleyhisselam yine duymuyor. Sanki o yokmuş gibi bu sözleriyle, ama muhatap olarak dinlemek zorundaysa madem dinlesin diye kaldığı yerden devam ediyor. Rabbul meşriki vel mağrib ve ma beynehuma. Doğuş ve batışların arasında ne varsa hepsini düşünün. Bütün zamanın Rabbi, mekanın ve insanın Rabbi diye inküntüm tahilunu da ekliyor tabi sonunda. Ben deliymişim öyle mi? Hadi aklınız varsa buyurun siz diye. Ama Firavun anlamayacak, anlamadı. Biliyordu aslında, reddedecekti. Tehdide başladı. Dedi ki: "Le in ittakhazte ilahen gayri le ec'alenneke minel mescunin." Ben şu Ara suresinden okudum. Gerisini inşallah siz de okursunuz. Yani alimlerle tartışmak ve alçaklarla münakaşa etmek, onları mağlup edip insanların teveccühünü kazanmak için öğrenirse. Yani Firavun burada niye soruyordu da alemlerin Rabbi kimmiş filan diye. Konu saptıracaktı, sözü değiştirecekti. Ama kuyu kaz, az biraz derince kaz, ez kaza ayağın kayar demişler hesabı. O da ayağına dolandı, orada da mahvoldu. Hatta ondan sonra daha kötüye gitti biliyorsunuz. Ne yapalım, çare ne diye yalvardı çevresindekilere. Tanrıydı üstelik, Tanrı nasıl da yalvarır, ama rezil olacaktı tabii. Onlar da dediler ki, bu kim sana göre sihirbaz. Tamam, o zaman bütün sihirbazlar topla. Teşhis yanlıştı, sihirbaz dediler, bilemediler. Tedavi olarak önerdikleri yöntem de öyle olacaktı. İyice perişan oldular. Bütün insanlar anladı ki, bütün sihirbazlar bildi ki, Musa ve Harun sihirbaz değilmiş. Tekrar okuyorum. Kâb bin Malik'ten bu Tirmizi rivayetini: kim ilmi sırf alimlerle tartışmak, alçaklarla münakaşa etmek ve onları mağlup edip insanların teveccühünü, beğenisini kazanmak için öğrenirse Allah onu cehenneme koyar. Allah korusun. Ebu Hureyre'den: az önceki hadisle ilgili bir soru soracaktım ama cesaretim olmadı. Bir sonraki hadise de geçmeye imkanım olmadı. Ne dersiniz? Ben affınıza sığınarak diyeyim, hani nazikçe olsun biraz, ama inanın itham adına değil, daha hayır olur adına. Siz neler biliyorsunuz, peki bunun için öğrendiniz? Öyle soru verin kendinize. Bak ben sormuyorum, siz kendiniz sorun. Yok ben sormayacağım diyorsanız zaten benim yetkim yok. Tamam, geçin benim bu sözümden, ama hadisi tekrar okumam gerekiyor mu? Yani alimlerle tartışmak için mi, alçaklarla münakaşa etmek için mi, onları mağlup etmek için mi, ya da onların teveccühünü kazanmak için mi falan demiyorum ben. Sen kendin daha iyi bilirsin, ama eğer böyle bir şey varsa cennete gitme imkanı kalmayacakmış, cehenneme koyacakmış Allah tehlikesinden dolayı ben sormak zorunlu hissettim. Lütfen ama kendinize bir bakın, acaba neden öğrendiniz? Öğrendiğiniz şeyleri neden öğrendiniz? Kim dedi de öğrendiniz? Yani acaba o öğrendiğiniz şeyleri nerede kullanacaktınız? Hatta aleyhissalatü vesselam ne diyordu bir başka hadisinde? Kim ki Allah'ı razı edeceği bir bilgiyi başka bir gaye için öğrenirse cennetin kokusunu bile duyamaz. Yani bu bilgi hatta daha genel anlamda bir bilgi. Mesela ekmek yapmayı öğreniyorsunuz isyan etmek için. Ya da silah yapmayı öğreniyorsunuz kafiri desteklemek için. Ya da araba kullanmayı öğreniyorsunuz caka satmak için. Ya da araba tamir etmeyi öğreniyorsunuz İslam düşmanlarına destek olmak için. Gibi ise Allah korusun cennetin kokusunu bile duymayacak insanlar. Peki neler öğrendiniz? Yazı yazmadan, adım atmaya, adama bakmaktan, konuşulanı anlamaya kadar insanlar neler öğrenmedi ki? Her bir öğrenilenle Allah'ı razı etmeye teşebbüs en azından görevimiz. Allah bizden razı olsun çabasında olmak zorundayız. İbn-i Mace'den bir rivayet, Ebu Hureyre Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan şöyle naklediyor. Herhangi bir şeye çağıran davetçi kimse, kıyamet gününde mutlaka dünyada davet ettiği şeye olan çağrısını sürdürecektir. Bir adam, tek bir adamı davet etmiş olsa bile, herhangi bir şeye davet eden kimse, gel ben gibi saçını tara, yok ben gibi sakalını kes, hayır hayır bıyıklarını ben gibi tıraş et, niye hep böyle sakaldan saçtan başladık, bıyıktan devam ediyoruz? Peki küpen benimki gibi olsun. Ama ben erkeğim, küpe takmayacaktım. Ha öyle mi? Peki o zaman senin elbisen ve eteklerin bana benzesin. Peki ya ayakkabı modelin? Peki hep giysiler. Peki senin teybin markası, benim arabamın markası ve modeli, benim evimin girişinin, vestiyerinin askısının, buzdolabın, çamaşır dolabının ya da kar dolabının, toz dolabının, taş dolabının içine sızdırdığım eşyalar. Benim kafama yerleştirdiklerim, herkes bir şeylerin davetçisi biliyorsunuz. Hadi balığa gidelim, hadi ava gidelim, hadi avlanmaya gidelim ya da Malta'ya olta atmaya gidelim. Ya da insanlar bir şeyler yapmaya birilerini davet ediyorlar biliyorsunuz. Gel be tam sana göre bak düşündüm senin için diye. Hatta mesela yatağınızı değiştirin. Gelin nerede yatacağınızı bize sorun dercesine farklı davetler görürsünüz. Çocuklar her gün okula giderken bir yumurta yemek zorundasınız. Neden? E ama biz yumurta satıyoruz ya demeyecekler tabii sen onu anla. Perde gerisinde onun olduğunu. Veya işte benzer davetler ama aleyhissalatü vesselam ne diyor bakın. Bir kişiye bile olsa bu davet kim neye davet ediyorsa kıyamet gününde aynı işi sürdürecekmiş. Sünnete davet, peygambere davet, kulluğa davet, Allah'a kul olmaya, kul köle olmaya, Allah'tan başkalarını reddetmeye, la ilahe demeye, illallah demeye davet. Kim bu işi yapar, bu işi sürdürürken ölürse, Allah dirilttiğinde de bu işi devam edecekmiş. Öyle anlıyoruz. Hazreti Ayşe annemizden bir hadis okuyayım. Buhari, haberi olmuş bu hadisten. Kitab-ı Sult'ta, İhtisam'da, Müslim Akdiye'de, Ebu Davud'da da var. Hatta İbn-i Mace'de de yer alan bir hadis. Dinleyelim birlikte. Her kim bizim bu işimizde yani şu dinimizde ondan olmayan bir şey ihdas yani icat ederse o icat ettiği, o yeniden ortaya koyduğu şey, o olmayıp da din diye ortaya koyduğu şey reddedilecek yani kabul edilmeyecektir. İmam Muhyiddin el-Nevevi 40 hadisi almış bu hadisi. Men ahdese fi emrina hada ma leysa minhu fehu raddun. Peki diğer hadislerin neden Arapçalarını okumadım da sadece bu? Bu İmam Muhyiddin el-Nevevi'ye göre dinin aslını ve esasını öğrenmek isteyenlerin kulaklarında sürekli küpe ama dillerinde sürekli taze tutacakları bir hadis olduğuna inandığından dolayı o sıraya koyduğu için okudum. Yani ihrama girince okuyacağınız duayı Zemzemi içince okuyacağınız duayı belki hayatınızda her zaman yapamayabileceksiniz. Lakin bunu hep aklınızda tutmanız gerekiyor. Şu bizim işimiz, yani dinimiz. Onda olmayan bir şey, yani Allah'ın istemediği, peygamberin istemediği veya Allah'ın yasaklamadığı, peygamberin yasaklamadığı bir şey. Kim ki onu din diye, o Allah ve peygamberin ifadeleri, istekleri, arzuları olmadığı halde onu ortaya koyarsa, bu böyle olsun derse, o merduttur, reddolunmalıdır, ortadan kaldırılmalıdır. Ne ola ki? Buna yaygın ifadesiyle bid'at diyoruz. Bid'at. Bid'at demek, bir şey İslam'ın izin verdiği halde sonradan şekillenmiş, yapılırsa güzel görülen şeyler olduğunu pek zannetmiyorum, öyle anlamıyorum ben. Ya İslam'ın izin vermesine rağmen dindir diye yapılır. Yapılmazsa, din eksik kabul edilirse, işte bidat öylecedir zannediyorum. Mesela, İslam dini, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi manasına, Kur'an harflerinin tanıtılmasına izin veriyor ve emrediyor hatta. Ve bugüne kadar Müslümanlar, halen de yaygın, belki yenileri bugün de basıma hazır, elifba cüzleri hazırlıyorlar. Onları bir şekliyle daha rahat ve daha kolay okutturmak için Müslümanlar kafa yoruyorlar. Şimdi bunlardan herhangi biri veya diğeridir diye ısrar etmeden Kur'an-ı Kerim'i okutabilmek, harfleri tanıtabilmek için birisi bu cüzleri kullanırsa güzel. Bidat mı? Ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Ama ille de cüzden öğreteceksiniz demek bidat olacaktır. Niye? Ben cüzden öğretmek zorunda değilim. Otururum yere, elime alırım bir çöp, zemine yani yeryüzüne, toprağa yazmaya, çizmeye çalışırım. Hatta bir kumsal alansa kum üzerinde göstermeye çalışırım. Öyle de mümkün. Veya bir tahtanın, yeşil tahta, kara tahtanın başında bir tebeşirle bu işi yapabileceğimi zannediyorum. Hiç kimse beni zorlamamalı. Yani din budur dememeli. Burada onu anlayalım. Çünkü cüz okumaya başlattığımız insanlar cüzü bitirmeden Kur'an okuyamazlar demeye de kimsenin hakkı yok. Hatta kimileri hiç cüz okumadan da Kur'an okurlarsa, eğer yeter ki okumuşlarsa okusunlar, ona da kimse karışmasın. Lakin bu bölümlerde laf olmasa, evet cüzlerden bir cüz veya cüz veya değil ama cüz caizdir desek. Birisi dese ki peki hangi cüz? Ali Haydar mı? Hamza Ayan mı? Hayır efendim, Münif Çelebi de olabilir. Hangisini isterseniz biriyle okutun. Fakat birisi çıkarsa da hayır ama sadece benim bastığım cüz, bununla kim Kur'an öğretirse 100 daha fazla sevap, 1000 daha fazla günah silinir, şu kadar bereket olur, bu kadar kolay olur, bu kadar iffet olur, bu kadar namus olur diyorsa işte bu bid'attır. Tam tersine kim ki falanın cüzünü okutunca günaha girer, sevabı kaybolur diyorsa, 10 gün daha geç öğrenir diyorsa o da bid'attır. Yani dindir diye söylenmesin. İlle de o öyle olacak diye söylenmesin. Mesela şöyle 3-5 arkadaş aleyhissalatü vesselam adına peygamberin hadislerini okurken birisi coşsa, bir şiir okusa ama içindekiler peygamberi anlatan doğru sözlü şiir olsa, hatta biri de kapasite ve kabiliyete uygun bilmem hangi makamda onu bestelese, hatta o anda mahur makamında besteledi. Ne oldu? Okuyuverse güzel sesiyle, biz de şöyle biraz cuşu huruşa gelsek, hatta duygulansak, içimizde gözyaşı dökenler bile olsa, tamam ben caiz olduğuna inanıyorum, bu bid'at değil. Ama yani ama mevlüt diyorlardı, okusun. Lakin okutmayınca din eksik deniliyorsa, okutanın dini yaşaması manasına geliyorsa, hatta bu işi geleneksel bir para kazanma yöntemi haline getiriliyorsa, ben o konuları bilmiyorum. Bilirsiniz ya, beni bugüne kadar birkaç defa dinlemişseniz benim o bilmediğim şeylerden kimileri duymuşsunuzdur. Ben inanın onu da pek bilmiyorum yani. Ama az önce dediğimi biliyorum. Var mı öyle kabiliyetli, kapasiteli birisi? Hadi birlikte bir peygamber hayatı okuyalım. Onu okurken birisi hatta bir şiir hemen o arada yazsın. Bir kabiliyetli de bestelesin, bir yanık sesli de okusun. İnanın dinlerim yani. Hatta bazen bir kere daha tekrar et dediğimiz olabilir belki ama işte bu kadar değilse, haşa, din eksikmiş gibi tamamlamaya, fazlaymış gibi eksiltmeye çalışmak, yani rutuş yapmaya çalışmak, boşlukları var dinin doldurayım, yükseltileri, sivrilikleri var onları azaltayım, alçaltayım, zımparalayıp, tesviye edip düzenleyeyim demeye, bid'at diyoruz ki, hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı yoktur, din tamdır, mükemmeldir, eksik tarafı yoktur, ama şu hadisi unutmadan söylemiş olalım. اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا diye başlayan aleyhissalatü vesselamın genel kural olarak bize beyan ettiği bir gerçek. Allah farzlar ortaya koymuştur. Sakın ha, kaybetmeyin. Onsuz olmazlar var dinde. Onlar mutlaka olsun. Peki, وَحَدَّ هُدُودًا Allah sınırlar çizmiş. Onları da çiğnemeyin. Geçmeyin öteye beriye. O sınırı muhafaza edin. وَحَرَّمَ اَشْيَاءَ Bazı şeyler de haram kılmış, sakın ha, onları da çiğnemeyin, yazık etmeyin, düşmeyin o haramlara. Ama vesekete, sustuğu şeyler de olmuş İslam'ın, seslenmemiş, serbest bırakmış. Rahmeten leküm gayran isyanin, unuttuğundan değil ha, O rahmet olarak öyle olması uygun görülmüş. 2'den biri, 4'ten biri, 14'ten biri seçilsin fark etmez diye o konuyu da karıştırmayın diyor aleyhissalatü vesselam. Fela tebhasu anha. Mesela pazartesi gün sabah bir şeyler yiyecektiniz helaldi ya, acaba zeytin ekmek olur mu? Yok ama peynir ekmek. Peki ya zeytin yağı ekmek, ya sirke ekmek? Ama mübarek karıştırma işte, ne yiyeceksen birini ye yani. Ama pazartesi zeytin ekmek, salı peynir ekmek yerseniz daha iyi Müslüman olursunuz. Çünkü çarşamba gün zeytin ve peynir yemezseniz daha iyi Müslüman olacaksınız demeye kimsenin hakkı yok. Konuyla ilgili Darimi'de bir hadis daha söylersem inşallah bugünkü sohbetimizi bitiririz. El-Evzai radıyallahu anh Hasan'dan rivayet ediyor. Diyor ki, Darimi bize haber veriyor. Bir kavim dinlerinde bir bid'at ihdas ederse, dinde olmayan bir şeyi var kılar ya da olan bir şeyi yok etmeyi var kılarsa, Allah mutlaka onların sünnetlerinden o bid'at kadarını çıkarır. Sonra kıyamete kadar onlara o sünnetlerini bir daha geri vermez. Bir daha okuyorum. Bir kavim dinlerinde bir bid'at ihdas ederse, Allah mutlaka onların sünnetlerinden o bid'at kadarını çıkarır, sonra kıyamete kadar onlara o sünnetlerini bir daha geri vermez. Cenaze konusunda var olan bir sünneti yok ederse insanlar, o konuya bir bid'at getirmek durumundalar, kıyamete kadar da bırakamazlar, yapmasınlar. Pişman olsunlar ya da vazgeçmeye çalışsınlar. Tevbe vardır elbette, dönüş vardır her zaman ama bu bir tehdit anlatır. Ya da düğün konusunda bir sünnet eğer diskalifiye edilirse, ortadan kaldırılırsa mutlaka o konuda bir bid'at geliştirmişlerdir insanlar. Çünkü hayat durmuyor, bir şeyler yapılıyor. O yapılanlar ya peygamber dediğine göre sünnete uygun olacak, ya Allah ve peygamberin dediğinin dışında bid'ata uygun olacaktır. Kazanç modelinde sünnete uymayanlar bid'at geliştirirler. Harcama modelinde sünnete uygun hareket etmeyenler bid'at geliştirirler. Baba olma, anne olma mantığında sünneti terk edenler bid'at ortaya koyarlar. Aile eğitiminde sünneti terk eden, bırakan, unutanlar mutlaka kesinlikle bir bid'ata hayat hakkı tanırlar. Ya da eğitim anlayışında sünneti terk edenler mutlaka bid'ata sarılırlar, sarılmak zorunda kalırlar. Hülasa aklınıza gelen her şey konusunda bir sünneti terk mi ediyorsunuz? Bir bid'atı gündemde tutuyorsunuz ya da bir bid'at mı gündemde tutuyorsunuz, mutlaka o konuda bir sünneti terk ediyorsunuz anlamına gelecektir. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyke.